Ayrım 8.
Zihinsel yetersizliklerden etkilenmiş çocukların da aynı davranışlardan bazılarını gösterdiğinden hareketle bazı meslek adamları bu çocukların mutlaka beyin zedelenmesi geçirmiş olacakları sonucuna varmışlardır. Beyin zedelenmesi incelemesi sonucu gözlenmemesine rağmen hiperaktiflik, dikkat dağınıklığı, kısa dikkat süresi, duygusal değişebilirlik, algısal problemler ve durgunluk gibi davranışlar gösterenlerin beyin zedelenmesi geçirmiş olacağı sonucuna varılmıştır. Yine beyin zedelenmesinden etkilendiği bilinen beyinsel inmeli çocuklarında benzer davranışlar gösterdiği rapor edilmiştir. Daha sonraları beyin zedelenmesinden etkilendiği açık olmayan çocukların gösterdikleri davranışlara bakarak gözlenemeyen beyin zedelenmesi anlamına gelen minimal beyin zedelenmesi terimi üretilmiştir. Ancak dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik, algısal güçlüklerle nitelenen davranışları gösteren çocukların bu davranışlarını beyin zedelenmesi kavramıyla açıklamayı destekleyen veriler yoktur. Hiperaktifliğe beyin zedelenmesinin yol açması gerekmeyebilir. Aşırı hareketli olanlar beyin zedelenmesi geçirmiştir. Örneğinde olduğu gibi biyofiziksel görüşle uyumluluk içinde olan öğretmen, bedensel özellikleri farklı olan öğrencilerin farklı kişilikleri, davranışları, öğrenme örüntüleri olacağını bekler. Eğitim uygulamalarında da çocuk için beklentilerini düşürme, bir şey yapamama ya da sınıfta arkaya atma gibi uygulamalara yer verir. İzleyen örnek beyin zedelenmesiyle öğrenci davranışını açıklayan öğretmeni örnekler. Öğretim uygulamasından sorumlu öğretim görevlisi, uygulama öğrencisini uygulamasını yaptığı sınıfta öğretim çalışmaları sırasında gözler. Uygulama öğrencisinin öğretim faaliyetini değerlendirmek için gitmiş olduğu ilk ziyarette, sınıftaki öğrencilerden Recep'in sınıfta sürekli dolaştığını gözlemiş. Diğer öğrenciler otururken bu öğrencinin gezinmesi dikkatini çekmiş ve öğrencinin neden dolaştığını ve diğer çocuklar gibi oturmadığını sormuş. Uygulama öğrencisi öğretim elemanının cehaleti karşısında donup kalmış. Getirmiş olduğu açıklama ise, "Hocam bu çocuk hiperaktif, hiperaktif çocuk hiç yerinde oturur mu?" şeklinde olmuştur. Öğretim elemanı, "Ya çok ilginç, onun hiperaktif olduğunu nereden biliyorsun?" der. Uygulama öğrencisi fısıldayarak, "Hocam o hiperaktif çünkü sınıfında oturmamaktadır." Birkaç dakika daha sınıfı gözlerken sınıf öğretmeni ve uygulama öğrencisinin kendi aralarında Recep'le ilgili fısıldaşmalarına tanık olunca onlara çocuğun hiperaktifliğine neyin yol açtığını sorar. Uygulama öğrencisi güvenli bir şekilde hiperaktifliğe beyin zedelenmesi yol açmıştır demiştir. Öğretim elemanı ya öyle mi çocuk beyin zedelenmesinden etkilenmiş der. Hocam şüphesiz beyin zedelenmesinden etkilenmiş görmüyor musunuz hiperaktif değil mi yani? Recep'in sınıfta gezinme ve yerinde duramama davranışını yerinde duramama ya da aşırı hareketlilik anlamına gelen hiperaktiflikle adlandırarak açıklama kısır döngüseldir. Uygulama öğrencisinin sergilediği gibi adlandırarak açıklama kısır döngüsel akıl yürütme maalesef yaygınlık gösterir. Pek çok meslek adamı öğrencilerin uygun olmayan pek çok davranışını adlandırarak kısır döngüsel akıl yürütmeye yer vererek benzer şekilde açıkladığını sanmaktadır. Farklı olma, problemli olma. Biyofiziksel kuramcılar farklı davranışın en az bir bölümünün biyofiziksel yapının işleyişini engelleyen zedelenmelerin belirlediğini düşünür. Zedelenmeler, gelişimi etkileyen çevresel koşullar, kalıtım, kaza, doğum öncesi, sırası ya da sonrası hastalıkların sonucudur. Tıbbi yöntemlerle fizyolojik anormalliklerin çoğunun farkına varılabilir. Tıbbi kanıtları elde edilmediğinde davranışsal belirtilere bakarak pek çok öğrenme ve duygusal bozukluklar için biyofiziksel nedenler yakıştırılır. Duygusal ve davranış bozuklukları, algısal deyimsel yetersizlikler, zihinsel engel ve öğrenme güçlükleri için tıbbi kanıtlar bulunamadığında da mutlaka biyofiziksel nedenleri olacağına inanılır. Duygusal bozukluklar. Ruh sağlığı uzmanları bedenle ruh sağlığının bağlantılı olduğunun farkına vardıktan sonra duygusal ve davranışsal bozuklukların biyofiziksel nedenleri üzerinde durup biyofiziksel açıklamalar getirmişlerdir. duygusal ve davranışsal bozuklukların biyofiziksel açıklamalarını benimseyen kişilerin görüşleri, her bozulmuş düşünceye, davranışa yol açan bozuk bir hücre olduğunu savunanlardan, fizyoloji ile ruh sağlığı arasında sınırlı ilişkinin olduğunu kabul edenler arasında değişir. Merkezi sinir sisteminin olağan işlevde bulunmasını etkileyen biyokimyasal dengesizlikler sonucu kişide psikotik davranışlar gözleneceği ileri sürülür. İkizler üzerine yapılan araştırmalarda kalıtımın şizofreninin belirleyici olduğu gösterilmiştir. Diğer araştırmacılar şizofreniyi biyolojik kökenli gelişimsel gerilimi olarak betimlemişlerdir. Bazı yiyeceklere ve katkı maddelerine alerjik olanların bu maddeleri aldıklarında aşırı psikotik davranışlar gösterdikleri gözlenmiştir. Tüm bunlar ruhsal ve davranış bozukluklarının bedeninin biyofiziksel ve kimyasal yapısındaki işleyiş farklılıklarından kaynaklandığının kanıtı olarak gösterilir. Daha az ciddi davranış bozuklukları da biyofiziksel nedenlere yorulmaktadır. Örneğin, hiperaktiviteye bazı gen oluşumlarının yol açtığı ya da hafif beyin zedelenmesinin belirtisi olarak bakılır. Bazen hiperaktif davranış alerjiye yorulur. Depresyon ve yorgunluk, kurşun zehirlenmesinde olduğu gibi zehirlenme reaksiyonuna ya da diyabet gibi hastalıklarda olduğu gibi beslenme yetersizliğine yorulur. Bu örnekler yine bazı davranışların biyofiziksel ve kimyasal yapının işleyişinde oluşan bozulmaların sonucu olduğunu göstermektedir. Zihinsel engel. Biyofiziksel kuramcılar zihinsel engelin iki biçimini kabul eder. Down sendromunda ve fenilketonuriye PKU'da olduğu gibi genetik olarak belirlenen zihinsel engel ve nörolojik zedelenmelerden kaynaklanan zihinsel engeldir. Her ne kadar merkezi sinir sisteminde bu zedelenmeler fark edilmiyorsa da davranışsal belirtilere bakarak beyin zedelenmesiyle ilişkilendirilir. Öğrenme güçlükleri ve algısal devimsel bozukluklar. Öğrenme problemlerinin çoğunun kalıtsal ya da beyin zedelenmelerinin sonucu olduğu ileri sürülür. Beyin zedelenmesi tanısı, dikkat dağınıklığı, hiperaktiflik, düşük engelleme düzeyi, algısal ve bilişsel güçlükler gibi davranışsal belirtilere bakılarak konulur. Görme, işitme yetersizliği, kimyasal inme ve adale erimesi. Bu gibi durumlarda bedende oluşan biyofiziksel ve kimyasal işleyiş bozuklukları da belirgindir. Bedenin biyofiziksel ve kimyasal yapısındaki bu bozulmaların çocuğun toplumda yaşamını ve okullarda eğitimini sürdürmek için göstermeleri beklenen davranışları önemli ölçüde engeller. Beklenen davranışları göstermeleri için çevrede ve eğitim ortamlarında ve eğitim düzenlemelerinde değişiklikler yapılması gerekir. Bedende oluşan biyofiziksel ve kimyasal işleyiş farklılıklarından öğretmenin öğrencilerin davranışlarına ve yapacaklarına ilişkin önemli sonuçlar vardır. Biyofiziksel yapı bozuklukları ve davranış ilişkileri. Çocuk problem davranışlar gösterdiğinde bu durum biyofiziksel yapısının işleyişinin anormal olmasıyla doğrudan ilişkili olabilir. Öğretmen, problemli davranışlar gösteren çocukların biyofiziksel yapılarında işleyiş bozukluğunun olup olmadığını anlamak ve bozukluk varsa bedensel sağlıklarını kazanmaları için hekime gönderir. Bedensel özelliklerine göre sınıfta düzenlemeler yapar. Beden sağlıklarının gelişimini izler. Biyofiziksel yapı bozuklukları ve eğitim materyalleri. Biyofiziksel yapıda işleyiş bozukluğu olan öğrencilerin eğitim süreçlerinde ve materyallerinde işleyiş bozukluklarını ödünleyecek düzenlemelere gidilmelidir. Örneğin, sınıfı gürültüye karşı yalıtma, işitme cihazı takma, kağıt kalem yerine bilgisayar kullanma, iletişim tahtaları geliştirme, çocuğu öne oturtma, sınıfın ışıklandırılması için özel araçlar kullanma, büyük puntolu harfler kullanma, öğretim amaçlarını basamaklandırma gibi uyarlamalara yer verilebilir. Eğitsel düzeltme planı ve tıbbi sağaltım. Tüm eğitsel düzeltme planının bir parçası olarak tıbbi tedavi gereklidir. Öğretmen, çocuğun gereksinimlerine göre öğretimi yapılandırırken, tıbbi bakımdan gerekli olan ilaçla ve ameliyatla iyileştirmenin gerektirdiği düzenlemeleri de göz önüne almalı ve planlamalıdır. Yardımcı sağlık hizmetleri. konuşma ve uğraşı sağaltımcısı gibi uzmanlar düzeltme planının uygulanması ve yapılanmasında görev alabilir. Öğretmen, çocuğun bu hizmetlerden yararlanmasına fırsat verecek şekilde çocuğun programını düzenlemelidir. Kişinin davranışının farklı olduğuna karar verildiğinde öğretmen ve ana babalar nelerin tam olarak yanlış olduğu ve farklılıklardan nelerin sorumlu olduğunu bilmek isterler. Bunun için tanılama süreçlerine yer vermek gerekir. Tanılama. Biyofiziksel yaklaşıma göre tanılama sürecinin amacı bedensel, sosyal ve duygusal bakımdan sağlıklı olmayı engelleyen bedendeki anormalliklere ilişki veri toplamasıdır. Bedende anormalliklere yol açan biyofiziksel ve biyokimyasal işleyişleri ortadan çıkarma amacıyla yapılan tanılama, hekim, odyolog, beslenme uzmanı gibi tıp personeli tarafından gerçekleştirilir. Tanılama sürecinde öğretmenin rolü sınırlıdır. Öğretmen bu tanı sürecinde iki önemli işlevi yerine getirir. 1. Tarama yapma. Sınıfta öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen bedensel, duygusal ve zihinsel yetersizliklerin farkına varma amaçlanır. 2. Sevk etme. Tarama sonucunda yetersizlikten etkilenmiş olması olası olan çocukları tıp personelince ayrıntılı tanı yapabilmesi için gönderir. Öğretmenin ileri düzeyde tıbbi bilgilerle donatılmış olması beklenmez. Ancak yetersizliklerin işareti olan davranış, örüntü ve belirtilerini fark etme ve gözleyebilme becerileriyle donatılmış olma yeterlidir. İyi göremeyen, işitemeyen, öğrenemeyen çocukların gösterecekleri belirtileri öğretmen farkına varmalı ve sonra da hekime ya da rehberlik araştırma merkezlerine sevk etmelidir. Tıbbi tedavi sonrasında sağaltımın davranış üzerindeki etkilerini izlemeden sorumlu olma, öğretmenin tanı sürecindeki bir diğer işlevidir. Sağaltımın gözlenen sonuçlarına göre çocuk tekrar değerlendirmeden geçirilebilir. Bunun için öğretmenin hekimin uyguladığı sağaltımın iyiye ya da kötüye gittiğinin farkına varacak kadar becerikli gözlemci olması yeterlidir. Düzeltme amaçları. Çocuk tanılandıktan sonra uzmanın düzeltme teknikleriyle neler gerçekleştireceğine karar vermesi gerekir. Biyofiziksel yaklaşıma göre düzeltme amaçları şöyledir. Kişinin öğrenebilme ve sosyal bakımdan kabul edilebilir davranışları göstermesinin ön koşulu olduğuna inanılan beden sağlığını yeniden kazandırma ve sürdürme biyofiziksel düzeltmenin amacıdır. Tıbbi bilgiler iyileştirmeyi sağlamada, bedendeki zedelenmeyi onarmada yeterli olmadığında, yani yukarıdaki amaca ulaşmak olanaksız olduğunda, bedensel yetersizliği olası en iyi biçimde ödünleme, diğer düzeltme amacını oluşturur. Düzeltme amaçları doğrultusunda uygulanacak düzeltme teknikleri, öğretimde izlenecek süreçleri ve teknikleri etkilediğinde, öğretmen düzeltme amaçlarıyla ilgili bilgilendirilmelidir. Örneğin, öğretmenin öğrencisinin sağlığına kavuşma olasılığını, ne kadar göreceğini, işiteceğini ve yürüyeceğini, iyileşmenin ne kadar sürede olacağını, öğrencinin bu sıralardaki ve daha sonraları bedensel sınırlılıklarının ve yeterliliklerinin düzeyini bilmelidir. Böylece sınıf ortamında ve öğretim süreçlerinde yapabileceği değişiklikleri tasarlar ve uygulamaya geçirebilir. Tedavi sırasında öğretmenin olası problemlerin neler olacağını ve hangi belirtilerin, örneğin inançların yan etkileri gibi, hekime bildirilmesi, gerekli konular hakkında bilgilendirilmesi, çocuğa sağlanacak eğitim süreçlerini etkilediği kadar öğrencinin sağlığına kavuşmasını da etkiler. Düzeltme teknikleri. Düzeltme amaçları belirlendikten sonra bu düzeltme amaçlarına ulaşabilmek için hangi tekniklere yer verileceğine karar verilir. Biyofiziksel yaklaşım çerçevesinde sıkça kullanılan düzeltme teknikleri 3 sınıfa ayırmak olasıdır. Bunlar bireyin bedeni üzerine yapılan doğrudan, dolaylı ve çevresel düzeltme teknikleridir. Dolaylı düzeltme teknikleri zedelenmeyi ortadan kaldırmadan, zedelenmenin etkisini ortadan kaldırma ya da azaltmak için yapılanları kapsar. 1. İnsan üzerinde doğrudan değişikliklerin yapılmasını kapsayan ilaç, ameliyat gibi teknikler. 2. İnsan bedeni üzerindeki değişikliklerin yapılmasında kapsayan dolaylı düzeltme teknikleri. biyofiziksel yapının işleyiş yetersizliğine yol açan ya da organların işleyişini engelleyen durumları ya da yetersizlikleri doğrudan bedene müdahale ederek düzeltmek olası olmadığında, gözlük ve işitme cihazı takma, tekerlekli sandalyeden yararlanmada olduğu gibi çocuğun yetersizliğini ödünlemeye yardım eden düzeltme teknikleri uygulanır. 3. Çevrede değişikliklerin yapılmasını ve eğitimi gerektiren dolaylı düzeltme teknikleri. İlkine ve ikincisine göre öğretmenin rolü, gözlemlerine dayalı olarak bedensel sağlığı yerinde olmayan öğrencilere uygulanan tedavinin seyrini gözleme ile sınırlıdır. Öğretmenlerin hiçbir şekilde tıbbi tanı koyması, tıbbi düzeltme tekniklerinden olan ilaç, gözlük ve işitme cihazı önermesi ahlaklı olmadığı gibi yasal da değildir. Biyofiziksel yaklaşıma göre uygulanan düzeltme tekniklerinden üçüncüsünde göremeyen çocuğu öne oturtma ya da büyük puntolu harfleri kullanmada olduğu gibi öğretmen çevreyi düzenler. Ancak düzenli dişlerini fırçalama gibi sağlık eğitimi gerektiren durumlarda öğretmen doğrudan sorumludur. Doğrudan bedendeki işleyiş yetersizliklerini düzeltme teknikleri arasında ameliyat, ilaçla, vitaminle, diyetle tedavi yer alır. Dolaylı düzeltme teknikleri arasında algısal, evinsel eğitim, ortamı yeniden yapılandırma, özel eğitim, materyal ve yöntemlerine yer verme ve dönüt eğitimi yer alır. Doğrudan bedendeki işleyiş yetersizliklerini düzeltme, ilaçla tedavi. Özellikle merkezi sinir sisteminin işleyişiyle ilgili bozukluklar söz konusu olduğunda ilaçla tedaviye yer verilebilir. Örneğin hiperaktif davranışın kontrolünde kullanılan amfetamin ve ritalin gibi ilaçlarla merkezi sinir sistemi uyarılır. Bu tür ilaçlardan bazıları yetişkinliklerin etkinlik düzeylerini arttırırken aşırı aktif çocukların etkinlik düzeylerini azaltır. Bu ilaçların etkileri çelişkilidir. Önceden ilaçların etkilerini kestirmenin yolu olmaması nedeniyle ilaçların etkisinin düzenlenmesi bakımından evle, okulla işbirliği içinde bulunma önemlidir. Epilepsi nöbetlerinin kontrolünde antikonvulsant ilaçlar kullanılır. İlaç alan çocuklarda nöbetler önlenebilir. Sınıfta nöbet geçirdiğinde diğer öğrencilerin korku yaşamamaları için nöbetin neden olduğu ve olduğunda neler yapılması gerektiğine ilişkin açıklamaların önceden yapılması gereklidir. Nöbet sıklığının değişmemesi veya artması koşulunda öğretmen durumu hekime bildirmelidir. Okul çocuklarının ilaç almasını gerektiren tıbbi problemlerden biri de çocukluk diyabetidir. Hücrelerdeki glikozun kullanılmasını sağlayan insülini vücut üretmediğinden dışarıdan verilmesi gerekir. Şeker hastası olan çocuğun düzenli yemek ve yoğun şeker içeren yiyeceklerden uzak durmak zorundadır. Yeterli düzeyde insülin almayan çocukta mide bulantısı, kusma, sık sık tuvalete gitme, nefes darlığı ve hatta komaya girme durumları gözlenebilir. Vücutta insülin fazlalığı da açlık, terleme, sinirlilik, baş dönmesi ve komaya neden olabilir. Öğretmen ilaçla tedavi edilen öğrencisinde ortaya çıkması olası sorunlara ilişkin bilgilendirilmelidir. Vitaminle tedavi. Öğrenme ve davranış problemlerinin giderilmesi biyokimyasal dengeleri yeniden kurmaya gerektirdiğinden yüksek dozda vitamin ve minerallerin alınması önerilir. Aşırı düzeyde alınan bazı vitaminler zararlı olabildiğinden öğretmen vitamin ve diğer ilaçları önermemelidir. İlaç tedavisinde olduğu gibi vitaminle tedavide öğretmenin rolü olası sorunlar için dikkatli olma ve tedavinin seyrini gözleme ve gözlediklerini ana babaya rapor etmeyle sınırlıdır. Diyet tedavi. Diyet tedavisi değişik tıbbi ve beslenme problemlerinin giderilmesi için bazı yiyecek ve katkı maddelerinin alınmasına son vermedir. Hepatit, sarılık, nefrit, böbrek yetmezliği, puku, diyabet ve diğer hastalıkların tedavisinin bir bölümünü özel olarak desenlenmiş diyet tedavisi oluşturur. Yiyecek alerjileri diyet düzenlemeyi yapmayı gerektirir. Alerji belirtileri arasında deride kaşınma ve döküntü, aşırı aktivlik, yorgunluk ve depresyon gibi davranış problemleridir. Diyet tedavisinde olan çocukla ilgili olarak öğretmen hekimin önerilerini izlemeli ve diyetin gerektirdiklerini farkında olmalıdır. Dolaylı düzeltme, çevre düzenlemesi ve eğitim. Doğrudan düzeltme tekniklerinin uygulanmasından sonra zedelenme nedeniyle oluşan yetersizliği ya da etkilerini ortadan kaldırmak olanaklı olmadığında, yetersizliğin etkisini azaltmaya hizmet eden çevresel düzenlemelere yer verildiği gibi, eğitim materyallerinde uygulamalara ve özel eğitim materyalleri geliştirme yoluna gidilir. Algısal devrimsel öğretim. Öğrenme ve davranış boyutu problemlerinin nörolojik zedelenmeler sonucu olduğuna inanıldığında algısal devrimsel öğretim önerilir. Algılamanın gelişmesiyle merkezi sinir sisteminin işleyişinde iyileşme olacağı beklenir ya da ödünlenme amaçlanır. Algısal devrimsel öğretim öğrencinin bedenini fark ettirmeyle başlar. Kendisinin sağını solunu ayırt etmek, görmesiyle devinimlerini eşgüdümlemeye hizmet eden etkinlikleri ve diğer becerileri geliştirmek için özel egzersizleri kapsar. Algısal devrimsel becerilerin geliştirmenin çocuğun doğrudan akademik becerilerini geliştirmeye olan etkisi halen tartışma konusudur. Öğrenme güçlüklü çocukların eğitim programının önemli boyutunu algısal devrimsel eğitim oluşturur. Çevrenin yeniden yapılandırılması. Dikkatleri yüksek düzeyde dağınık olan çocukların öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkarmanın bir yolu olarak öğrenme ortamını yapılandırmadır. Sınıfta öğrencisinin dikkatini dağıtması olası görsel uyaranlar en az düzeyde tutulur. Dikkati dağınık öğrenciler için ayrıca kübik çalışma alanları oluşturma önerilir. Daha iyi öğrenmeyi sağlayacak çevrenin yapılandırılması ile ilgili olarak az görenler için özel ışıklandırma, işitme engellileri için ses yükselticileri ve hareket etme güçlü olanlar için engelden arınmış sınıf ortamı ve özel sıralarla donatma sayılabilir. Özel eğitim, materyal ve yöntemleri. Bedensel yetersizliklerden kaynaklanan öğrenme problemlerini ödünlemek için farklı öğretim yöntemleri ve materyalleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin dayandığı felsefe, çocuğun zayıf yanlarını ödünleyebilmek için güçlü özelliklerini geliştirmedir. Kalemi tutamayan ya da kullanamayan çocuğa daktilo kullanma öğretilir. Görme problemi olan çocuklarla büyütülmüş harflerden oluşturulmuş kitaplar ya da kabartma yazıyla yazılmış ya da konuşan kitaplardan yararlanılır. Çocukların okumayı öğrenebilmeleri için dokunma ipucularını ek olarak görsel ve işitsel ipucularından yararlanmalarına fırsat verilir. İşitme engelli ve çok özürlü çocuklarla işaret dili, sözel dille birlikte kullanılabilir. Öğretmen birçok diğer yollara yer vererek çocuğun var olan yeteneklerini geliştirerek özrünün üstesinden gelmesine yardım edebilir. Eğitim ortamındaki avantaj ve dezavantajları. Çevresel ve gelişimsel etmenlerle açıklanamayan çok sayıda davranış bozukluğunu biyofiziksel etmenlerle açıklamak olanaklıdır. Biyofiziksel yaklaşımla davranış bozukluklarına yol açan yetersizlikler nesnel olarak belirlendiğinden değer yargısına yer vermeyi gerektirmez. Bu nedenle öğretmen, ana baba ve çocuk yapamadıklarından dolayı ve davranış bozukluğu için suçlanmazlar. Ancak suçluluk duygusunun ana baba, öğretmen ve çocuk üzerinden kaldırılması, davranış bozukluğu düzeltilmesinde sorumluluklardan da sapmaya yol açar. Bu durumda davranış problemini arttıran olası çevresel etmenleri görmezlikten gelmeye hizmet eder. İlaç ve diğer biyofiziksel sağlatımlar davranış bozukluğunun düzeltilmesini sağlamazsa, öğretmenin davranış bozukluğunun düzeltilmesi için umudunu yitirmesine ve çocuğun okulda ilerleme gösterme şansı olmadığını varsaymasına ve yapılabilecek bir şeyin olmadığı düşüncesine kapılmasına yol açar.